Ayrım 41. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 240. Şeyhülislam'la görüşme. 10 Aralık 1912 Salı. Bu sabah yeğenim Rıza'nın hanesinde bulunduğum sırada Haydar Efendi arabayla geldi. Beraber Kuruçeşme'de Şeyhülislam'ın yalısına gittik. İlk kez girdiğim hanedir. Gayet muntazam bir konaktır. Şeyhülislam'la görüştüm. Bu mülakattan gerek benim ve gerek Haydar Bey'in maksadımız, artık bu intikam hissine bir nihayet vererek muhtelif fırkaların arasını bulmak ve vatanın şu tehlikeli devresinde birlikte çalışmak fikrini Şeyhülislam vasıtasıyla Kamil Paşa'ya kabul ettirebilmek ümidiydi. Bu ümidin beyhude olduğunu oradayken anladım. Çünkü efendi üzerine hiçbir şey mal etmiyor, daima kendisini överek savunuyor. Eski Hakan zamanında 22 sene devam eden ikbal müddetimde daima eski Hakan'a tam bir şiddetle mukavemet ettim diyordu. Sözlerinin arasında bir sözü dikkatimi çekti. Şöyle aynen nakledeyim. Bir gün Meclis-i Vükela'da, Heyet-i Vükela huzurunda alenen memleketin ıslahından bahsettim ve pek şiddetli sözler söyledim. Hazır bulunan vekillerden 4 zat ki Zeki Paşa, Haşim Paşa, Memduh Paşa, birinin ismini efendi söyledi fakat ben unuttum. Derhal jurnal etmişler. Jurnal değil ya, vazifelerini yapmışlar. Şimdi ona jurnal diyorlar da ben de onun için jurnal dedim. Padişah hazretleri bu 4 zatın kağıtlarını alınca hiddet etmiş. O haftanın cumasında camiye gittim. Teşrif buyurdular. Her vakit hal hatır sual ederdi. O gün yüzüme bakmayarak yürüdü. Odaya gireceği zaman döndü, bana baktı. Hakan hiddet ettiği zamanlar bir iki dakika kadar dudaklarını birbirine vurmadıkça söz söyleyemezdi. Aynı vaziyetle bana bakarak dudaklarını hareket ettirmekteydi. Ben de gülümseyerek kendisine bakıyordum. Birkaç dakika bu hali devam etti. Fakat hiçbir şey söyleyemeden odaya girdi. Zar doğruların yardımcısı Allah'tır. Bir şey söyleyemedi. Sonra birkaç defa beni sürdürmek istedi. Kudüs-ü Şerif'e Şeyhülharemlik kurarak ve meşihat maaşına muadil bir maaşla göndermek istedi. Orada ecnebileri elde ederim korkusuyla vazgeçti. İşte sözlerinin ekseri böyleydi. Nihayet veda etmek üzereyken ayakta bana dedi ki, Kudat Mektebi'nin idare hukuku muallimliğini sana verdik. Ben, teşekkür ederim fakat benim idare hukukunda ihtisasım yoktur, af buyurunuz. Şey, ya öyle mi? Haydar Efendi, efendim inanmayınız, okuturlar, hatta iyi fıkıh bilir dedi. Ben, cidden arz ediyorum, talebeye faydalı olamam, affınızı rica ederim dedim. Şey Haydar Efendi'ye, öyleyse siz görüşünüz dedi. Çıktık. Yolda üstadım Haydar Efendi'ye, ben Şeyhülislam Efendi'yi daha zeki zannederdim dedim. Biraz sonra Haydar Efendi bana dedi ki, ben her vakit Şeyhülislam'a gelirim, daima oturduğumuz odaya kimse gelmezdi. Bugün mülakatımızın başından sonuna kadar yanımızda yeğeni Sait acaba niçin oturdu? Ben, muhtar beyin tavsiye ve ihtarıyla oturdu zannederim. Çünkü aşağıda muhtar beyin yanında İktam gazetesi yazarı Ali Kemal Bey'in olduğunu, bizim evvelce oturduğumuz odaya gelip Şeyhülislam'ın büyük oğlundan Ali Kemal namına İktam gazetesi isteyen bir gencin sözlerinden anlamıştık. Benim pederiyle ne konuştuğumu anlamak için muhtar bey, Sait Bey'i memur eylemiştir dedim. Haydar Bey buna hem şaşarak hem de bundan tiksinerek, demek ki baba ile oğul arasında da emniyet yoktur dedi. Oradan Adliye Nazırı Arif Hikmet Paşa'ya gittik biraz rahatsızmış. Paşayı Necip ve Haluk bir zat buldum. Pederi merhum Abdurrahman Paşa gibi pek hayırhah gördüm. Orada Evliya Efendi'yi bulduk. Sonra üçümüz birlikte döndük. Ben Beşiktaş'ta arabadan indim. Onlar İstanbul'a gittiler. Öğleden sonra Perşembe pazarına Necmettin Molla Bey'in yazıhanesine gittim. Fakat Molla ile görüştüm. Akşam üzeri oğlum Hakkı ile beraber Haydarpaşa vapuruna bindik. Aşağı kamaraya inmek üzereydim. Arkamdan biri kolumu tuttu. Döndüm baktım eski Halep valisi Küçük Masar Bey'dir. Bana hitap ederek kusurumu affediniz, kabahat bendedir dedi. Bir buçuk seneden beri bana darılmış, selam bile vermezdi. Sebebi de evkaf nezaretine memur buyurulduğum zaman muhasebeci Abdülmecit Sabit Efendi'yi azledişimdir. Her ne sebepten dolayı ise bugün özür diledi. Ben özür de beklemezdim. Barıştık. Birlikte kameraya indik. Arkamızdan eski Bahriye Nazırı Hurşit Paşa da geldi. Üçümüz Haydar Paşa'ya kadar konuştuk. Trenle Erenköy'ünde haneme geldim. 13 Aralık 1912 Cuma. Bugün öğle yemeğine eski Beyrut valisi Nideli Hazım Bey'e davetliydim, gittim. Ayağından Nideli Galip Bey, Hazım Bey'in damadı Abdullah Sabri Bey, beraber yemek yedik. Birkaç saat konuştuk. Oradan Galip Bey'le Erenköy istasyonuna geldik. İstasyonda Şerif Cafer Paşa'ya tesadüf ettim. Beni görmeye gelmiş. İstasyonda oturduk, çeyrek saat kadar konuştuk. Tren geldi. Paşa ile Galip Bey gittiler. Evime geliyordum. Eski Kırk Kilise mutasarrıfı Azmi Bey'e tesadüf ettim. Eniştesi Ebu Ziya Tevfik Bey'e gidiyormuş. Ben de görmek isterdim. Beraber gittik. Yarım saat kadar onunla da görüştüm. Haneme geldim. O gün birçok ziyaretçi gelmiş, kart bırakmışlar. 14 Aralık 1912 Cumartesi evdeydim. 15 Aralık 1912 Pazar. Bugün yine bazı arkadaşlar geldiler. Münir Bey ile Ali Münif Bey de beraber geldiler. Akşam üzeri gittiler. Perşembe günü Münir Bey'e geleceğimi söyledim. 16 Aralık 1912 Pazartesi. Biraz rahatsızdım. Kudat Mektebi'ne dersime gidemedim. 17 Aralık 1912 Salı. Kudat Mektebi Katibi Hamdi Efendi geldi. Müdür ve yardımcısının selamını tebliğ etti. Hatırımı sordu ve idare hukuku muallimliğine tayin edildiğimden kabulünü arkadaşlar namına rica eyledi. İdareyi okutamayacağımı söyledim. Nihayet Şakir Bey ile görüşeyim dedim. O gün Şakir Bey'e bir telgraf yazdım. Ertesi gününe davet ettim. 18 Aralık 1912 Çarşamba. Şakir Bey geldi. Öğle yemeğini beraber yedik. O ceza kanunu dersini bana terk ederek idare hukukunu alacağını söyledi. Böyle aramızda kararlaştırıldı. 19 Aralık 1912 Perşembe. Öğleden sonra İstanbul'a indim. Necmettin Bey'in odasına gittim. Münir Bey de geldi. Akşam üzeri Münir Bey ile beraber İstanbul tarafına geçtik. Ali Münif Bey'in hanesine gittik. Kuddusi Bey de oradaydı, birlikte yemek yedik. Benim oraya geleceğimi işitmiş, Talat Bey gece oraya gelecektir dedi. Yemekten sonra Talat Bey geldi. Vasati saat 10'a kadar konuştuk. Şeyhülislam'ın Mustafa Hayri Efendi hakkındaki fikrini beyanı. 20 Aralık 1912 Cuma. Sabahleyin Münir Bey'in hanesinden kalktık. Beraber Haydar Efendi'nin hanesine gittik. Meşihat Müsteşarı Sait Bey Efendi'nin hanesinde bulunduğunu söylediler. Sait Efendi'ye gittik. Haydar Efendi oradaydı. Bir müddet konuştuk. İttihatçılarla hükümetin ve diğer fırkaların arasını bulmak için tarafsız kişilerle işbirliği buyurmasını Hoca Efendi'den rica etmiş ve mutlaka eski Marif Nazırı Abdurrahman Şeref Efendi ile görüşmesini söylemiştim. Hoca Efendi, Abdurrahman Efendi ile görüştüm. O, evvela kanuna esaside mühim değişiklikler yapmak ve o cümleden parlamentarizm usulünü kaldırmak lazımdır, diyor, dedi. Velhasıl onunla görüşmekten de bir fayda hasıl olmadığını, Kamil Paşa'nın inadı karşısında hiçbir teşebbüsün faydalı olmayacağını artık anladım. Haydar Efendi başka bir yere davetliymiş, gitti. Biz kaldık. Şakir Bey de geldi. Sait Efendi de beraber yemek yedik. Şeyhülislam Efendi benim için Sait Efendi'ye, Hayri Bey ile görüştüm. Ben onu kaba saba bir köylü zannediyordum. Meğer öyle değilmiş. Zeki ve terbiyeli bir zatmış, demiş. Fesubhanallah. Taşralılar hakkındaki İstanbulluların takdirine bakınız. Oradan ayrıldık. Galata'ya kadar Münir Bey ile beraber geldik. O Galata'da kaldı, ben Beşiktaş'a geldim. Oğlum Suat mektepten geldi. Akşamdan sonra Vasati 7 treniyle Erenköy'üne geldik. 23 Aralık 1912 Pazartesi. Bu sabah Kudat Mektebi'ne gittim, derse başladım. 24 Aralık 1912 Salı. Bugün Mithat Bey, Siroz geldi. Öğle yemeğini beraber yedik. Öğleden sonra 2 treniyle İstanbul'a gidecekti. Beraber Fener yoluna kadar refakat ettim. O gitti, ben Fener yolunda eski Aydın valisi Celal Bey'e uğradım. Adadaymış, görüşemedim. Oradan döndüm. Erenköy'ünde Hulusi Bey'le görüştüm. Oradan Abdullah Azmi Efendi'ye gittim. Gani Bey de oradaydı. 2 saat kadar kaldım, eve döndüm. Bir nöbet geldi, yemek yiyemedim, yattım. Bugünden itibaren yatağa düştüm. 8 Ocak 1913 Çarşamba. Bugüne kadar yatakta yatmak üzere hasta kaldım. Hastalığım esnasında pek çok kişi hatır sormaya geldi. Bugün sabahleyin Hacı Adil Bey'in adamı Nesim geldi. Celal Bey'in bir mektubunu getirdi. Bunda Talat ve Adil Beyler, Fener yolunda Celal Bey'in hanesinde olduklarından benim de gelmemi yazıyor. Zaten yarın çıkmak arzusundaydım. Bugün çıkarım diyerek gittim. Fener yoluna gittim, kendileriyle görüştüm. Oradan birlikte 10 treniyle İstanbul'a gittik. Beyazıt'ta Abdülaziz Çavuş'un hanesine gittik. Enver Bey ile Hafız Hakkı Bey de geldiler. Mithat Bey de sonradan geldi. Enver Bey ile Bingazi'den döneli görüşememiştim. Bugün ilk defa görüştüm. Hamdolsun afiyettedir. Oradan ben Beşiktaş'a gittim. Geceyi Rıza'nın hanesinde geçirdim. 9 Ocak 1913 Perşembe. Bu sabah Beşiktaş'tan vapurla Yeniköy'e gittim. Sait Halim Paşa ile görüştüm. Öğle yemeğini orada yedim. Talat, Hacı Adil, Mithat, Ziya Beyler de oradaydılar. Öğleden sonra 2.30 vapuruyla köprüye çıktım. Necmettin Molla Bey'e gittim. Akşama kadar birlikte oturduk. Akşamdan sonra Vasati 5.30'da birlikte Beyoğlu yoluyla Beşiktaş'a kadar geldik. Ben Beşiktaş'ta yeğenimin hanesine gittim. O da Arnavutköy'üne hanesine gitti. 10 Ocak 1913 Cuma. Sabahleyin Beşiktaş'tan Galata'ya gittim. Selanik Bankası'nda 130 lira param vardır. Bundan 60 lirasını aldım çünkü çocukların mektep taksidi zamanı geldi. 26 lira onlar için lazım, benim de esnafa borcum vardır. Hanenin idaresi için de ihtiyaç vardır. Oradan vapurla yine Beşiktaş'a çıktım. Bir arabayla Adliye Nazırı Arif Hikmet Paşa'nın Kuruçeşme'deki hanesine gittim. Bir saat kadar görüştüm, Beşiktaş'a döndüm. Ketenci hamamının yanında bulunan Enver Bey'in hanesine uğradım. Maksadım Enver'i ziyaretti, evinde bulamadım. Yeğenim Rıza'nın hanesine geldim, orada yemek yedim. Akşama kadar bekledim. Çocuklar mektepten geldiler, beraber Erenköy'üne geldik. Mühim bir müzakere. 11 Ocak 1913 Cumartesi. Bugün kayda değer bir şey yoktur. Öğleden sonra 2'ye kadar evde okudum. Öğleden sonra Abdullah Azmi Efendi'ye gittim. Akşama kadar birlikte bulunduk. Evvelsi gün yani 9 Ocak 1913 Perşembe günü Necmettin Bey ile mülakat esnasında mühim bir hikaye işitmiştim. Onu buraya kaydetmek ve haleflerin nazarına koymak faydalıdır. Şöyle ki, Necmettin Molla Bey ile Beyoğlu'nda Tokatlıya'nın pastacı dükkanında bulunduğumuz sırada Serfiçe'nin eski mebusu Boşa Efendi geldi. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Boşa Efendi, o eski nazırlar burada ne yapıyorlar? Necmettin, şekerleme alıyoruz. Boşo, galiba işleri tatlıya bağlamak istiyorsunuz. Boşo, bana hitaben, sen ne yapıyorsun dedikten ve hal hatır sualinden sonra, gördünüz mü bizi zorla Yunan yapıyorsunuz, el ele verip çalışamadık. Ben, evet öyle fakat ne yapalım elinizi vermediniz. Boşo, biz mi vermedik yoksa siz mi? Ben, siz vermediniz. Boşo, doğrusunu söylemek lazımsa hepimizin kabahati vardır. Hiçbirimiz diğerine kabahatleri tamamen yükleyemeyiz. Hepimizin kabahat ve kusurları oldu. Ben, evet doğrudur, derece derece hepimizin kabahati vardır. Boşo, evet derece derece. Necmettin Bey bu sırada bana hitaben, Boşo namuslu adamdır. Hele geçenlerde vatan namına bir teşebbüsü oldu ki şimdi yolda sana hikaye ederim dedi. Ben, evet Boşo'yu bilirim, mert ve namusludur dedim. Boşo'ya veda edip biz otomobile bindik. Necmettin Bey Boşo'nun teşebbüsünü hikayeye başladı. Muharebenin ilanından önce Düvele Erbağ'ın Rumeli'ye dair vuku bulan talepleri üzerine Boşo, Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti'ne müracaat etmiş. Muharebenin bu memleket hakkında büyük bir felaket teşkil edeceğini anlatmış. Muharebenin olmaması için çare yollarının bulunmasına çalışılmasını tavsiye etmiş. Onlar da Boşo'ya hak vermişler. Doktor Rıza Tevfik Bey ile bir zatı Kamil Paşa'ya göndermişler. Muharebe olmaması için teşebbüs etmişler. Sonra Boşo'ya gelip, biz dert anlatamadık, istersen sen de git görüş demişler. Boşo, Kamil Paşa'ya bizzat gitmiş. O vakit Gazi Muhtar Paşa kabinesinde Şurayı Devlet Reisi bulunan Kamil Paşa, Boşo'yu kabul etmiş. Boşo, Kamil Paşa'ya demiş ki, Düvele Erbağ'ın tekliflerini evvelce Rum mebusları Osmanlı Devleti'ne teklif etmişlerdi. Bunların hepsi reddolunacak şeyler değildir. İçinde kabule değer olanlar vardır. Olmayanlarını reddedebilirsiniz. Dolayısıyla bunun için muharebe doğru değildir. Kamil Paşa, taleplerin hiçbiri reddolunacak şeyler değildir, hepsi kabul olunabilir. Fakat zamanı geçti demiş. Boşo, Paşa Hazretleri zaman geçmedi. Muharebe Osmanlı Devleti'nin galebesiyle neticelense, devlete bir karış yer vermezler. Bu halde de devlet 100 bin kadar Müslüman zayi etmekle zarara uğrar. Eğer mağlup olursa büyük felakettir. Bunu böyle takdir etmeli, muharebeden mutlaka kaçınılmalıdır. Yukarıda arz eylediğim gibi, Düvele Erbağ'ın teklifini evvelce Rum mebusları yapmıştı. İsterseniz ben yarın Şişli cihetinde Rumlardan mürekkep büyük bir miting yaptırtayım. Bu mitingde bizim bu hükümetten şikayetimiz yoktur, sizin tekliflerinizi zaten biz evvelce teklif etmiştik, bu hükümet de dikkate almıştır. Münasip olanları uygulamaya koyacaktır. Biz hiçbir ecnebi devletin yardımını istemeyiz diyerek Osmanlı Devleti'ne bağlılık ve destek gösterelim demiş. Kamil Paşa bu sözlere karşı da yine vakit geçti demekten başka bir söz söylememiştir. Boşo da çıkıp gitmiştir. Hatta geçen gün bir yerde muharebeden bahsolunuyordu. Darülfünun gösterisinin muharebeye sebep olduğunu hükümet söylüyor dediler. Boşo da şiddetle reddederek bu mülakatı anlattı. Necmettin Bey'in sözleri son buldu. Otomobil de Beşiktaş'a gelmişti. Necmettin Bey, Boşa Efendi'nin Kamil Paşa ile olan mülakatına pek ehemmiyet veriyor, bunu bir tarihi vaka ad ve telakki ediyordu. Bence de mühimdir. Ancak bunun sıhhatinin derecesini tetkik etmek lazımdır. Gerçi Boşo yalan söyler takımdan değildir. Ancak bu gibi mühim mülakatta iki tarafın telakkisi birbirine aykırı olabilir. Bunu tetkik etmeli, hakikati öğrendikten sonra ehemmiyeti takdir olunabilir. Feylesof Doktor Rıza Tevfik Bey ile arkadaşı kimse filozoftan öğrenip sormak ve bu noktadan tahkik etmek mümkündür. Fakat mesleki muhalefet hasebiyle benim için tahkik mümkün değildir. Zaten tahkik etmek de istemem. Bin türlü mana verirler. Bugünün vukuatından yani 11 Ocak 1913 Cumartesi günü akşamdan sonra, pazar gecesi, Manastır Nafa Müdürlüğü'nden emekli Aziz Bey oğluyla beraber gelmişti. Gece otururken bilmediğim bir adam geldi. Elinde bir kağıt vardı. Varakada Sadarete Hüseyin Hilmi, Harbiye Nazırlığına Mahmut Şevket, Hariciye Nazırlığına Hakkı Paşaların atandığına işaret ediliyordu. Bu haberin sağlamlığını iddia ve bunda ısrar etmekteydi. Tanımadığım bir adam olduğundan, başta bunun bir tertip eseri olarak bana gönderildiği ve benim ağzımdan bazı sözler almak için bir hile olduğu fikrine kapıldım. Fakat Aziz Bey ile oğlunun bu adamı Ruşen Ağa diyerek tanımaları ve komşu olduğunu söylemeleri bir dereceye kadar temin ettiyse de ben tamamıyla emniyet edemedim. Çünkü bugün Harbiye Nazırı bulunan Nazım Paşa'nın bile arkasına iki hafiyenin memur olduğunu yaygın söylenti olarak halk söylüyor ve birçok kimsenin takip edildiğini işitiyoruz. Şu halde nasıl güvenilebilir? Bundan başka kabinenin düşmesini de muhtemel göremedim. Hususiyle bu şekilde teşekkül etmesine ihtimal tasavvur edemedim, aslı olmamalıdır dedim. Aziz Bey'in oğlu telgrafhaneye kadar gitti. İstanbul'dan sordu. Vaka bu gece halk arasında Kamil Paşa kabinesinin düştüğünün yaygın söylenti derecesinde olduğunu ve fakat telgrafhanede resmen bir haber bulunmadığını öğrendi. Doğrusu budur, yine bir söylentiden ibaret olmalıdır. Cenab-ı Hak memlekete ve millet için hayırlar ihsan buyursun. Amin. Hükümet bu söylentilerin kaynağını cemiyet zannediyor fakat doğru değildir. Cemiyet ta harbin başlangıcında hatta daha evvel hükümetin düşmesine katiyen yardımcı ve meyilli olmamaya karar vermişti. O kararında sabittir fakat anlatmak ihtimali yoktur. 13 Ocak 1913 Pazartesi. Bugün sabah yayımlanan gazetelerde Kamil Paşa kabinesinin iktidar mevkiinde bulunduğu ve dün akşamki söylentinin aslı olmadığı anlaşıldı ve bu şayia sebebiyle hükümetin İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine pek büyük bir garaz ve gazap beslemekte olduğu dahi sorulup anlaşılmıştı. Yine düşünmeye başladım. Hükümetin tekrar tutuklamalara devam edeceğine ve mevki temini için her türlü zulmü yapacağına hükmettim. Öğleden sonra Abdullah Azmi Efendi'nin hanesine gittim. Onunla da istişare ettim. O da benim fikrimi tasdik eyledi. Akşama kadar orada kaldım. Fakat gece haneden polisler vasıtasıyla geçen defaki gibi kaldırılmak ihtimalinden dolayı haneme dönmemeyi kararlaştırdık. O geceyi Abdullah Efendi'nin hanesinde geçirdim. 14 Ocak 1913 Salı. İstanbul'a bir adam gönderdim. Münir Bey'i davet ettim, geldi. Hükümetin yeniden tutuklamalara başlayıp başlayamayacağı hakkında fikir ve görüş alışverişinde bulunduk. Neticede her türlü zulmü yapmaya müsait görünen, şimdiki hükümete itimat caiz olmadığından benim birkaç gün hanemde bulunmamam uygun görüldü. Münir Bey ile oradan bir araba ile Üsküdar'a gittik. Ahbaplarımdan Abdullah Efendi'nin hanesinde kaldım. Gece onunla da müzakere ettik. Hiç kimsenin hükümete itimat edemediği anlaşılıyordu. Ebu Ziya Bey'in tutuklanması. 15 Ocak 1913 Çarşamba. Bu sabah Abdullah Efendi memuriyetine, Münir Bey de İstanbul'a gittiler. Ben yalnız orada kaldım. Eski divaniye mutasarrıfı Mithat Bey'e, bugün emniyet umum müdürüdür, haber gönderdim geldi. Ona da durumu anlattım. Evet, Kamil Paşa hükümeti her türlü mezalimi yapmak istidadındaydı. Mithat Bey bir dereceye kadar işi anlayabilmek için Üsküdar Polis Dairesi'ne gitti ve 2 saat sonra döndü. Dedi ki, sizin tutuklanmanıza dair henüz Üsküdar Polis Dairesi'ne bir emir tebliğ olunmamıştır. Ancak Ebu Ziya Bey'in tutuklanmasına polis umum müdüriyetinden emir verilmiştir. Bu emir Üsküdar Polis Müdüriyeti vasıtasıyla icra olunuyor. Evvelce Ebu Ziya hasta olduğundan divanı harbe kadar gidemeyeceğinden bahsetmiş, onun bu sözünü Erenköy polis memurları Üsküdar'a, Üsküdar müdürü de umum müdüre telefonla bildirmiş. Umum müdür de hiçbir özür kabul edemeyeceğinden cebren kaldırılmasına emir vermiş, bu saatte hanesinden aldılar. Şimdi arabayla Erenköy ile Kadıköy'ü arasında bulunuyor. Bunu telefonla Üsküdar müdüriyetine, Erenköy'ü zaptiye dairesi tebliğ ve beyan ediyor. Bundan başka Yunus Nadi Bey'i de arıyorlar. Bu tutuklanmanın Tasviri Efkar gazetesinin neşriyatından ve hükümeti tenkit etmesinden dolayı olması ihtimali vardır. Bununla beraber hükümetin şu kanun çiğneyen cüretinin dairesini genişletmesi ihtimali de mevcuttur. Benim de ihtiyatkar bulunmamı tavsiye etti. Akşam üzeri Abdullah Efendi ve Münir Bey geldiler. Hükümetin Baba Ali'de pek ziyade ihtiyatkar bulunduğunu, sokaklarda muhafaza devriyelerinin sık sık görüldüğünü ve herhalde hükümette yeni bir hal eserinin müşahede edilmekte olduğunu söylediler. O gece de Abdullah Efendi'de kaldık. Gece Abdullah Efendi komşusu Mahmut Şevket Paşa'ya, bugün sadrazamdır, gitti. Benim hanesinde misafir bulunduğumu söylemiş. Paşa, evet bu hükümet her şeyi yapar. Yeniden tutuklama icra etmekten çekinmez demiş ve benim rahatsız olmama üzülerek Abdullah Efendi ile selam göndermiştir. 41. ayrımın sonu. Sayfa 250.